Türkiye'de göç ve iltica. Merhaba sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'de göç ve iltica 12. bölümüyle sizlerle Kadriye Şener programımızı hazırlıyor. Bildiğiniz gibi Özkan Özdenkoç teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu Başar'a konuk sunucusu olarak sizlerle birlikteyim programımızda. Sayın dinleyenlerimiz, programımızın telefon numaralarını sizlere anımsatmak isterim. +90 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralarından bize ulaşabiliyorsunuz. Bir de e-posta adresimiz var. Elektronik postamız ise gocveiltica@trt.net.tr gocveiltica@trt.net.tr adresinden de bize ulaşabiliyorsunuz. Türkiye, coğrafi konumu ve istikrarlı yapısı dolayısıyla ülkelerindeki savaş, baskı ve zulümden kaçan sığınmacılar için güvenli bir sığınak haline geldi. Günümüzde ülkemize sadece Suriye'den gelenlerin sayısı 1 milyon 600 bin civarında. Bu büyük nüfusun 220 bini kamplarda yaşıyor ve ihtiyaçları devlet tarafından karşılanıyor. Geri kalanı ise Türkiye'nin neredeyse bütün illerine dağılmış durumda. Kamp dışında yaşayanlara çeşitli resmi kurumların yanı sıra sivil toplum örgütleri de yardım ve destekte bulunuyor. Nüfusla orantılı olarak ihtiyaçlar da o kadar büyük boyutlarda ki ulusal ve uluslararası kuruluşların ortak çalışmasını zorunlu kılıyor. Amaç insanlara sosyal ve sağlık gereksinimleri için adres gösterebilmek, izolasyonu ve umutsuzluğu önlemek. Ülkemize sığınmacılara yönelik olarak uluslararası insani yardım kuruluşları da çalışmalar sürdürüyor. Bunlardan biri International Medical Corps, yani IMC, yani Türkçe çevirecek olursak Uluslararası Tıbbi Yardım Örgütü. Örgüt, sağlık çalışanları tarafından 1984 yılında kurulmuş, küresel nitelikte gönüllülüğe dayanan, siyaset dışı, kar amacı gütmeyen bir organizasyon. Türkiye'de kampların dışında kentsel alanlarda yaşayan sığınmacıların refahını artırmayı, ihtiyaç duydukları alanlarda destek vermeyi hedefliyor. Bugünkü programda da Uluslararası Tıbbi Yardım Örgütü'nün, yani IMC'nin göçmenlere yönelik çalışmalarından söz edeceğiz. Sayın dinleyenlerimiz, bugünkü konuklarımızdan bahsetmek isterim. Sayın Anıl Kangal, Uluslararası Tıbbi Yardım Örgütü Yardımcı Program Yöneticisi kendileri. Kendileriyle program boyunca telefon bağlantısı kuracağız ve her zamanki gibi programımızın danışmanı olduğu dolayısıyla Sayın Mehmet Okyay Uz, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, yani SGDD Başkanı kendileri. Hoş geldiniz hocam. Merhaba.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Evet, Anıl Hanım'a da biz bir merhaba diyelim.
Merhabalar.
Ben de merhaba diyeyim Anıl Hanım'a bari. Merhaba Anıl Hanım. Şimdi biz hala bu programda kurumları tanıtıyoruz. STK kurum ve IMC zannedersem çok. Bu arada şunu da hemen belirteyim. Ben de çok şeyler öneririm bu yayında. International Medical Corps'un Türkçesini de öğrendim bu arada. Bilmiyordum gerçekten. Uluslararası Tıbbi Yardım Örgütü benim için önemli oldu. Yani biz bu IMC ile birlikte çalışıyoruz dernek olarak, fakat Türkçesini bilmiyordum. Şimdi biz bu programda hep şey konuşuyorduk, biliyorsunuz. Bu uluslararası, bu göç olayı artık uluslararası ilişkilerin adeta vazgeçilmesi bir unsuru haline geldi. Sayısal olarak, hem niteliksel hem niceliksel olarak dünyanın her yerinde çok büyük göç hareketleri mevcut. Dolayısıyla bunun yansımalarından bir tanesi de artık ulusal ölçekte bunu devletler çözemiyorlar. Hı-hı. Yani artık uluslararası bir göç insan hareketlerini çözümü için uluslararası örgütler, STK'lar, kurumlar her neyse bu işin içine girmek zorunda kalıyorlar. Ve uluslararası yardım örgütü de, tıbbi yardım örgütü de neredeyse bunlardan biri. Hı-hı. Şimdi Anıl Hanım, her zaman dediğim gibi ben sadece burada aslında moderatörlük görevi biraz yapıyorum. Asıl konuk sizsiniz, uzman sizsiniz. Bildiğim kadarıyla siz çok daha nispeten yeni Türkiye'ye geldiniz ve Türkiye'de faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz. Bu doğru mu? Onunla ilgili bir şey anlatabilir misiniz?
Aslında isterseniz ilk defa Türkiye'ye 2012 yılında, evet, IMC olarak, International Medical Corps olarak geldik. Evet. Ve o zaman geldiğimizde Suriye krizi henüz patlak vermemişti. Bizim aktivitelerimiz daha çok İranlı, Iraklı ve Afganlı, hı-hı, mültecilere yönelikti. Ve Suriye krizi başladığında da sizin de belirttiğiniz gibi birçok uluslararası örgüt Türkiye'ye akın etmeye evet. başladı. Bu anlamda Uluslararası Tıbbi Yardım Örgütü ilk kayıt yaptıran organizasyonlardan bir tanesi. Ama 2012'den beri Türkiye'deyiz.
Bir şey sorabilir miyim Anıl Hanım? Hani merak ediyorum, niye bu kadar? Hani ben hatırlıyorum, siz 2012'de zaten Türkiye'ye girdiğiniz zaman biz birlikte çalışmaya da başladık.
Evet.
Niye bu kadar geç aslında? Çünkü bu olay çok da eskiye dayanıyor, bu insan hareketleri. Körfez Savaşı'ndan sonra en geç zaten yoğunlaştı. Siz niye bu kadar geç, onu biliyor musunuz? Merak ettiğim için Türkiye'ye girdiniz International Medical Corps olarak.
Açıkçası Uluslararası Tıbbi Yardım Örgütü 1984 yılından beri çalışan bir örgüt. Amerika menşeli bir örgüt ve dünyanın birçok yerinde 70'ten fazla ülkede aktiviteleri devam ediyor. Türkiye'de bu sorunlar birazcık daha yeni yeni göz önüne çıkmaya başladı aslında isterseniz. Sizin belirttiğiniz gibi daha önceden beri vardı ama medyanın gözünde uluslararası camiaya yeni sunulmaya başlandı. Özellikle de Suriye kriziyle zaten bu doruk noktasına ulaştı. Ki hala akın akın gelen örgütleri görüyoruz biz, özellikle de Güneydoğu Anadolu bölgesinde.
Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi sizin çalıştığınız alan çok çok önemli. Çünkü biz hep, siz de bilirsiniz, birkaç tane böyle hassas yardım alanları var diyelim. Bunlardan biri örneğin eğitim, sağlık gibi konularda. Siz de sağlık konusunda çalışıyorsunuz. Burada yaptıklarınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Tıbbi yardım, bu biraz hani insanların anlaması için soruyorum. Somut olarak faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. Yanıltmasın. İsmimiz içerisinde tıbbi yardım geçmesine rağmen Türkiye'deki programımız birazcık daha farklı
bir alanı kapsıyor. İşte tam da onun için sordum Anıl Hanım. Çünkü biraz sınırlayıcı bir isim var. İsminiz var.
Daha geniş bir alanı kapsıyor aslında isterseniz. Türkiye'de şu anda hali hazırda 4 tane ilde aktif olarak çalışan çok amaçlı hizmet merkezi dediğimiz bir yapı üzerinden çalışıyoruz biz. İstanbul'da, Sakarya'da, Gaziantep'te ve İzmir'de çok amaçlı hizmet merkezi adını verdiğimiz ve kendimiz tarafından geliştirilmiş bu merkezler var. Ve bunları Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği isimli yerel ortağımız, yerel bir STK tarafından yürüttüğümüz projeler olarak görüyoruz. Finansmanı tamamen International Medical Corps tarafından gerçekleştiriliyor. Bizim bu merkezlerdeki amacımız, sizin de belirttiğiniz gibi, Türkiye'de şu anda 1.7 milyon civarında Suriyeli mülteci var ama bunların sadece %15'lik bir kısmı kamplarda yaşıyor. %85'lik bir kısmı şehirde yaşıyor, kamp dışı alanda yaşıyor ve bizim hedefimiz de birazcık olsun bu kamp dışında yaşayan mültecilere yardımcı olmak. Onların topluma entegresine yardımcı olmak ve bu bağlamda da Suriyeli mültecilerin sağlık, ruh sağlığı hizmetleri, eğitim, hukuki temsiliyetleri, sosyal destek hizmetlerine erişimlerini sağlayacak, yaşamlarını iyileştirecek aktivitelerde bulunuyoruz. Belirttiğimiz bu çok çok amaçlı hizmet merkezlerinde bizim sağlık uzmanlarımız, psikologlarımız, dosya çalışanlarımız ve eğitmenlerimiz var. Bunlar aracılığıyla hassas durumda olan mültecilere çeşitli hizmetler sağlıyoruz. Bunların başında da hukuksal, psikolojik danışmanlıklar, yönlendirmeler, hassas durumda olan Suriyeli mültecilerin tespiti, ruh sağlığı ve psikososyal destek, temel sağlık taramaları, tıbbi ihtiyaçları için finansal destek, bilgilendirme hizmetleri, gıda dışı yardım ve kışlık kit dağıtımları, düzenli dil kursları ve mesleki eğitimler, yetersiz beslenmiş çocukların tanısı ve tedavisi, çocuk dostu ve bebek dostu alanlar gibi birçok alanı kapsıyor. Çeşitli iç ve dış yönlendirmeler yaparak merkezlerimize gelen mültecilerin her ihtiyacını cevap vermeye uğraşıyoruz.
Bir şey soracağım Anıl Hanım. Çok yararlı, çok kapsamlı faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Ama bunları herhalde, çünkü dedim zaten vurguladık, 2 milyona yakın sadece Suriyeli artık mülteci var Türkiye'de. Bir de diğer tırnak içinde klasik sığınmacılar var ve var Türkiye'de. Burada zannedersem gönüllülerle de çalışıyorsunuz değil mi? Çünkü herhalde burada uzmanlar tek başına yetmeyebiliyor. İşte sosyal çalışmacılar, psikologlar. Burada gönüllü desteği de çok önemli sanırsam.
Evet, kesinlikle. Mesela bizim bu merkezlerimizden iki tanesinde, yani Gaziantep'te ve İstanbul'da olan merkezlerimizde UNICEF tarafından desteklenen bir proje de mevcut. Bu proje kapsamında merkezlerimizde hem beslenme uzmanı aracılığıyla destek veriliyor, aynı zamanda da çocuk ve bebek dostu alanlarımız var. Bu çocuk ve bebek dostu alanlarımızda gönüllülerin yardımları özellikle önemli olarak ortaya çıkıyor. Suriyeli mültecileri gönüllü olarak çalıştırıyoruz. Böylelikle hem kendi dilleriyle anlaşıp, kendi dillerinden, kendi kültürlerinden insanlarla anlaşıp daha rahat hissedebilecekleri bir ortam yaratmaya uğraşıyoruz. Aynı zamanda çevirmen olarak da gönüllülerin desteğini kullanıyoruz. Böylelikle hem kendi milletlerine yardımda bulunabildikleri için bu hizmet, bu servis içerisinde de bir parça olsun yer alabiliyorlar.
Bu gönüllü bulmakta zorlanıyor musunuz Anıl Hanım? Çünkü gerilimler de var, bildiğimiz medyadan öğreniyoruz, okuyoruz. Bayağı bir sorunlar da var bu şehirlerde, Antep'te örneğin. Burada gönüllü bulmakta zorlanıyor musunuz?
Aslında isterseniz gönüllü bulmakta pek zorlanmıyoruz. Çünkü belirttiğim gibi bu merkezler çok fazla talep görüyor Suriyeli mülteciler ve arasında. Bu yüzden bize başvuruda bulunan mültecilerin sayısı çok yüksek. Biz de bunlar arasında bir eleme yapıp seçim yapıyoruz.
Bu ofislerin ilki sanırsam, ben oradaydım açılışta, zannedersem Antep ofisiydi değil mi? Bu ilk 2010.
Aslında isterseniz Antep ofisi Haziran'ın başında açıldı.
Evet.
Diğer ofislerimiz daha erken tarihlerde açıldı. Mesela Yalova ofisimiz, o daha çok Iraklı, daha Suriye dışı mültecilerimize yönelik de, o 2012 yılında açılmıştı. İstanbul ofisimiz 2013 yılında açıldı. E, 2014'te de Antep ofisimiz açıldı.
Peki bir şey daha soracağım. Şimdi bu yeni göç yasası da çıktı. Onu çok uzunca tartıştık programda. O sizin açınızdan da hani biz STK'lara da, yani ulusal diyelim STK'lara da bunları soruyu hep yönelttik. Bu sizin işinizi kolaylaştırdı mı? Yoksa yani orada bazı sistematik tanımlamalar falan getirildi ya bu yeni yasada. Bu sizin işinizi herhalde kolaylaştırdı diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Yani bu olumlu bir adım mıydı?
Tabii ki olumlu bir adımdı. Çünkü birçok farklı alanda mültecilere yönelik hizmetlerde bulunulması gerekiyor ve bunların yasal bir temelinin oluşturulması gerekiyordu. Ve Türkiye bu anlamda çok güzel bir adım attı. Fakat şu anda bu adımların yorumlanması konusunda farklı değerlendirmeler var. O konuda biraz sıkıntı yaşasak da bunun, bu çalışmaların yasal bir çerçeveyle temellendirilmesi çok güzel oldu. Şu anda zaten birçok alanda da, örneğin çalışma alanında yasa çalışmaları devam ediyor. Onun sonuçlarını da merakla bekliyoruz. İşimizi çok daha kolaylaştıracağını düşünüyoruz.
Bir şey daha sormak istiyorum, çünkü onu da hep klasik bir soru olacak belki. Hani dedim ya, o kadar çok insan var yardıma muhtaç, desteklenmesi gereken. Bir de sınırlı sayıda çalışanlar var tabii ki. O kadar, evet. Gerçi çok STK var alanda, ama sizin kaç çalışanınızla bu işleri götürüyorsunuz? Hani işbirliği de tabii yapılıyor. Bizim derneğimizle de çalışıyorsunuz. Biz de sizi çalışıyoruz, ama sizin kaç çalışanınız var örneğin bu ofislerde? Bu yetiyor mu?
Yani Uluslararası Tıbbi Yardım Örgütü olarak biz küçük bir kadroyla çalışıyoruz. Hı-hı. Ama belirttiğim gibi Sığınmacılar ve Göçmenlerle, evet, Dayanışma Derneği bizim yürütme ortağımız olduğu için onların personel desteğinden yararlanıyoruz. Bu sayede birazcık daha işimiz kolaylaşıyor açıkçası.
Uluslararası International Medical Corps'un, zannedersem dediğiniz ya, 1984 yılında kurulduğuna göre çok deneyimli bir kuruluş. Sağlık taramaları gibi şeyler de herhalde yapıyorsunuzdur değil mi? Doğru mu?
Evet, ama Türkiye'deki genelde Uluslararası Tıbbi Yardım Örgütü'nün hareketleri yürütme ortakları aracılığıyla yapılıyor. Biz, hı-hı, burada teknik destek de bulunuyoruz daha çok yerel ortaklarımıza.
Zannedersem bir tane faaliyetlerden birisi de, zannedersem bu çok önemli diye buluyorum. Mesela biz dernek olarak zaman zaman sağlık taramaları organize etmeye çalıştık. Fakat bunu asıl alanımız olmadığı için, uzmanlık alanımız diyelim, çok da sistematik yapamadık. Bu çalışmalar aynı zamanda şey için yararlı diye düşünüyorum. Hani istatistikler, veriler toplama, hareketleri birazcık öngörebilme. Bu anlamda da değil mi, bu IMC gibi kuruluşların uluslararası deneyimleri önemli, öyle düşünüyorum ben.
Tabii, kesinlikle. Örneğin en basitinden örnek verecek olursam, biz bu çok amaçlı toplum merkezlerini kurmadan önce kuracağımız illerde en az 150 aileyi kapsayacak şekilde araştırmalar yapıyoruz. Durum analizleri yapıyoruz ve işlemlerimizi bu analizler üzerinden belirliyoruz. Yani mültecilerin neye ihtiyaçları olduğunu belirleyip onun üzerine hizmetlerimizi şekillendiriyoruz. Bu anlamda da Uluslararası bir yardım örgütünün desteği ve deneyimi çok yararlı oluyor.
Peki bu araştırmalardan birinden mesela çok merak edebilir dinleyiciler. Bahsedebilir misiniz? Örneğin hangi, nerede çok ihtiyaç var? Hangi yanıtlar alıyorsunuz? Nerede yardım talep ediyorlar? Bu araştırmaları yapıyorsunuz ve burada en çarpıcı örnekler örnek verebilir misiniz sonuçları?
Tabii. Mesela ben size Gaziantep'te yaptığımız bir araştırmadan bahsedeyim. Bu araştırmayı Mayıs 2014'te gerçekleştirdik ve 178 aileye yönelik bir çalışma oldu bu. Hı-hı. 178 aileye çeşitli konularda Türkiye'deki beklentilerini ve yaşadıkları zorlukları hakkında sorular sorduk. Birçoğuna neden Gaziantep'te yaşadıklarını sorduğumuzda bize verdikleri cevap Gaziantep'te çok fazla akrabaları olduğu, Gaziantep'in gelişmiş bir şehir olduğu için iş imkanlarının daha yüksek olduğu ve bölgesel anlamda, coğrafi anlamda Suriye'ye yakın olduğunu belirttiler. Biz hangi alanlarda zorluk yaşadıklarını ve ihtiyaçlarının ne olduğunu sorduğumuzda da verdikleri cevap finansal destek olarak çıktı ortaya. Bu araştırma yaptığımız ekibin %70'i finansal ve maddi bir desteğe ihtiyaçları olduğunu belirttiler. Ve geri kalan sıralayacak olursam barınma ikinci problem olarak ortaya çıktı. Üçüncüsü de iş bulma konusu oldu. Türkiye'de özellikle temel ihtiyaçlarının bunlar olduğunu vurguladılar. Ve genelde mesela Suriyeliler böyle bir krizden sonra ülkelerine geri dönerler mi mevzusu çok tartışılır. Ve bizim de bulduklarımız arasında bizi şaşırtan mevzulardan bir tanesi buydu. Suriye'ye dönmek istemediklerini sorduğumuzda bize %67'si geri dönmek istediklerini söylediler. Yani barış durumunun kurulması halinde.
Evet. Şu sıralarda zaten büyük bir gidiş var Suriye'ye doğru ve insanlar komşularımla yeniden bir arada olacağım için çok mutluyum diyorlar.
Ama şu da var. Türkiye'de şu an ben bir küçük bir yazı yazdım National Geographic için. Şu an benim okuduklarıma göre 100 bin tane Suriyeli çocuk Suriye'nin dışında dünyaya gelmiş durumda. Ve bunlar artık o ülkelerde büyüyorlar. Onların dillerini, kültürünü benimsiyorlar ve onlar muhtemelen örneğin geri dönemeyecekler zaten. Yani öyle fiili bir kitlede yetişiyor yavaş yavaş. Daha sonra ikinci kuşak, üçüncü kuşak. Ve o insanların da entegrasyonu Türkiye'de söz konusu. Onunla ilgili daha sonra Anıl Hanım'a birkaç şeyler sormak isterim.
Evet, tabii. Anıl Kangal'la sohbetimiz devam edecek.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'de Göç ve İltica devam ediyor. Konuklarımız Anıl Kangal. Anıl Hanım, Uluslararası Tıbbi Yardım Örgütü Yardımcısı, Program Yöneticisi ve aynı zamanda programımızın danışmanı Sayın Mehmet Okyay Uz, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, aynı zamanda Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Başkanı kendileri. Evet, Anıl Hanım, sohbetimize devam ediyoruz. Az evvel siz bir şey söylediniz. Hani hocam dedi ki zor oluyor mu gönüllü bulmak, ama bir taraftan da aslında yapılmış olan bu iş, yani gönüllülük esasına dayalı bir irtibat, bir şekilde bir psikolojik terapi de kişi için, değil mi? Yani bu konuda elbette insan gönüllü olur, çünkü bunu yaptıkça memleketiyle olan bağları bir şekilde daha güçlü kalacaktır ve bir şekilde birilerinin işine yarıyor olma duygusu da onun ruhunu yüceltecektir. Ne dersiniz hocam?
Valla bunu aslında Anıl Hanım'a soralım daha sonra, çünkü o aslında o sahada, o cephede, o biz biraz böyle arka plandayız, ama Anıl Hanım, ne diyorsunuz bu?
Yani tabii ki bu bizim için bile geçerli. Evet. İnsani yardım çalışanları için de geçerli bir şey. En azından bir kişinin hayatında bile ufak da olsa bir değişiklik yaratabildiğinizi, tabii, bir iyileştirme yaratabildiğinizi görmek manevi anlamda çok büyük bir tatmin yaratıyor. Bizim kendi gönüllülerimiz arasında gördüğümüz ise sonuçta ciddi bir krizden sonra Türkiye'ye geldiler. Türkiye'de alışmadıkları farklı bir dile, farklı bir kültüre entegre olmaya çalışıyorlar. Farklı bir sisteme entegre olmaya çalışıyorlar. Ve bu arada ne yapacakları konusunda çok bocalıyorlar. Bu anlamda bizim merkezimize gelip kendi insanlarına yararlı bir şeyler yapabildiklerini hissetmek onlara, onlar açısından da çok yararlı oluyor. Onlarda da ciddi bir manevi tatmin görebiliyorum ben.
Peki Anıl Hanım bir şey soracağım. Şimdi hep şeyden bahsettik. Bu doğal, klasik hani sığınmacılarla çalışıyorsunuz, çalışıyoruz. Bu bir tanım, bu bir görev, bu iyi bir şey. Bir de tabii ki yerli nüfus diyelim. Hani onlar başka türlü bilgiler ediniyorlar, başka gerilimler oluyor. İşte duyarız, kiralar yükseliyor, iş bulunamıyor falan filan. Siz o konuda bizimle birlikte tabii ki biz de o konuda bir şey yapmaya çalışıyoruz dernek olarak. Mesela yerel halkı aydınlatıcı, mesela merkeze onları zaman zaman çağırıyor musunuz? Yerel halk nüfusla sığınmacıları bir araya getirme çabaları var mı? Burada faaliyetleriniz var mı acaba? Çünkü çok önemli algı. Çünkü çok da böyle negatif algılar var sığınmacı hakkında.
Zaten biliyorsunuz özellikle 2014'ün yaz aylarında Gaziantep'te gerginlikler bayağı
bayağı olaylar oldu.
Yerel halk ve Suriyeli mülteciler arasında. Ve o zaman aslında birçok uluslararası örgüt ve yerel örgüt fark etti ki bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor. Biz de 2015 projelerimiz dahilinde şöyle bir alana yönelmeye karar verdik. Yerel halklarla Suriyeli mültecileri bir araya getirecek aktiviteler düzenlemek. Geçen sene her ne kadar 2-3 tane aktivite düzenleyip bir araya getirmiş olsak da bunlar yeterli olmadı. Bunlar tek günlük aktivitelerdi. Dünya Barış Günü'nde, Dünya Mülteci Günü'nde düzenlediğimiz aktivitelerdi. Bir iki tarafta bir araya gelip birbirlerinin kültürlerini tanısın istedik. Çeşitli konserler düzenledik. Bir müzik grubu tutup mesela hem Suriyeli şarkılarını hem Türklerin şarkılarını sentezleyerek çok güzel bir ortam yarattılar. İki gruba da yönelik yemekler hazırladık. Bunun geri dönüşü de çok güzel oldu ve mesela birçok insan kendi komşusunu getirdi bu tür aktivitelere katılmak için.
Peki Anıl Hanım bir şey soracağım. Bu kadar çeşitli faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Hepsi yararlı. İsminizi değiştirmeyi düşünmüyor musunuz? Yani uluslararası tıbbi tıbbi yardım örgütü ismi sizin yaptıklarınızı yansıtmıyor. Değil mi? Yani, yansıtmıyor.
Şimdi belirttiğim gibi 70'den fazla ülkede biz çalıştığımız için.
Yani en azından Türkiye şubeniz için siz başka bir isim verin kendinize. Çünkü siz çok yönlü çalışıyorsunuz.
Şimdi bulalım hocam. Değil mi? Şimdi,
evet belki programda.
Gerekiyor ve aktivitelerimiz. Aslında ne kadar mutlu edici bir şey. Sadece tıbbi alana yönelmiyoruz da ihtiyaçlara yönelik daha fazla alana yöneliyoruz.
Belki dinleyiciler önerilerde bulunabilir. İsminizi şu an spontan bir şekilde değiştirebiliriz belki. Çünkü çok yönlü çalışıyorsunuz.
Uluslararası
bu çok
muhteşem
şey.
Yardım örgütü.
Evet, uluslararası çok yönlü yardım örgütü olabilir mesela. Aynı şey tabii bütün STK için geçer. Çünkü Anıl Hanım dediği çok doğru bir şey var. Sorunlar o kadar iç içe, değil mi Anıl Hanım? İç içe ki zaten artık ayıramıyorsunuz.
Tabii.
Nasıl sığınmacılarının geliş nedenlerini tanımlayamazsanız kategorik olarak yardımlar çeşitleniyor değil mi? Öyle bir durum var.
Aynen öyle. Mesela eğitime yönelelim dediğimizde bu çocuklar okula niye gitmiyorlar diye sorduğumuzda çocuklar çünkü çalışıyorlar diyorlar. Bu eğitim meselesini direkt olarak ekonomiyle bağlıyor. Çalışma ortamıyla bağlıyor. Ailenin ekonomik durumuyla bağlıyor. Hep bütün aslında her şey iç içe girmiş durumda. Böyle olunca da tek bir tanesine yönelip o konuda hizmet vermeniz açıkçası birazcık arkası boş bir şey oluyor. O yüzden olabildiğince elimizden geldiğince her alanda yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Tabii ki. Bir soru daha. Bu da klasik bir soru. Hep herkese soruyorum hemen hemen. Yerel bürokrasiyle den destek alıyor musunuz? Yeterli mi? Tabii yeterli değildir de hani genel anlamda iyi gidiyor mu? Onlar destekliyor mu? Bu şey bilinci var mı mesela Antep'te? Yerel bürokrasinin bu konudaki hassasiyetleri var mı? Bu artık uluslararası bir fenomen. Bütün ülkelerde var. İnsanlar kaçmak zorunda kalıyorlar. Biz yardım edeceğiz. Böyle bir bilinç var mı yerel bürokraside ve o insanlarda sizce?
İsterseniz yani yerel bürokraside bu çok gelişmiş bir düzeyde, şaşırtıcı bir şekilde gelişmiş bir düzeyde. Özellikle Gaziantep'te ve Güneydoğu Anadolu'daki diğer şehirlerde. Düzenli olarak valilik bünyesinde koordinasyon toplantıları düzenleniyor. Her birim, her bakanlık, her yerel bakanlık kendi alanlarında çalışan uluslararası ve yerel STK'ları bir araya getirip koordinasyon sağlamaya çalışıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu anlamda bu çabalar giderek de artıyor. Bu durumda biz çok memnunuz bu ilerleyen düzeydeki destekler.
Ve siz yerel STK'larda da çalışıyorsunuz. Sadece bizimle değil, yerel STK'larda da çalışıyorsunuz değil mi? O çok önemli
bir
şey.
Evet, yerel STK'larla da çalışıyoruz.
Onların sayısı çoğaldı mı? Arttı mı bayağı bu 2000, yani son 2 yılda ya da son 2-3 yılda arttı mı onların sayısı?
Arttırmaya uğraşıyoruz ama daha önce de belirttiğim gibi temel ortağımız Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği zaten.
Evet, şimdi burada bir şey soracağım. Şimdi burada bir şey daha sormak istiyorum. Bunları yönlendiriyorsunuz bile değil mi? Diyelim ki tıbbi yardım, sizin çalışanlarınız var, kendi çalışanlarınız ve çalışanlarımız var. Sosyal çalışmacılar, psikologlar ama bazen bu yetmeyebilir. O zaman siz onları yönlendiriyorsunuz hastanelere diyelim değil mi? Örgüt olarak da.
Evet, evet aynen öyle. Eğer bizim burada yardımcı olamayacağımız alanlar varsa... hizmetlerden yararlanabilmeleri için dış yönlendirme de yapıyoruz. Hastanelere olsun, diğer devlet kurumlarına olsun, AFAD'a olsun.
Siz muhtemelen...
Yani koordinasyon önemli oluyor.
Siz uluslararası bir örgüt olarak muhtemelen kendi çalışanlarınız için, örneğin bizden belki daha da çok, çünkü dediğim gibi siz çok daha uluslararası çalışıyorsunuz. İç eğitim seminerleri falan da düzenliyorsunuzdur. Değil mi?
Öyle evet, evet. Kapasite geliştirme eğitimlerinde bulunuyoruz. Hem kendi personelimiz için hem de beraber çalıştığımız yerel organizasyonları için bu tür eğitimlerde bulunuyoruz.
Bir şey daha sorabilir miyim? Çünkü sizin kurumunuzu tanıtıyoruz. Amerika, ABD menşeili Medical Medical Co.
Evet.
ABD'de siz biliniyorsunuz muhtemelen ve orada örneğin hükümet nezdinde falan sizin görüşleriniz soruluyor ve önemli sanırım, öyle mi?
Yani bizim tamamen siyasi amaçtan uzak bir hedefimiz olduğu için, insani yardım örgütü olduğumuz için pek o kısımlarda çalışmamaya uğraşıyoruz, öyle söyleyeyim.
Evet. Anıl Hanım...
Tamamen tarafsız yani, siyasi, dini ve mezhepsel açıdan.
Şimdi biz bizim derneğimizle ve siz birlikte çalışıyoruz. Çok da yararlı bir kooperasyon biliyorum dernek başkanı olarak. Sizi gelecek programlarda örneğin SGD ile ilgili olarak biz nasıl ortak programlar yapıyoruz? Bu konuda da sizi davet etmek isteriz. Yani orada daha somut da neler yapıyoruz, neler çalışıyoruz konuşmak isteriz. Ama genel anlamda, çok genel anlamda belki birkaç cümleyle bizim ortak projelerimizden de bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. Belirttiğim gibi bu zaten çok amaçlı hizmet merkezleri. Hı-hı. Tamamen SGBB ile beraber yürüttüğümüz projeler. Biz sadece finansmanını ve kapasitenin evet. güçlendirilmesine yönelik aktivitelerde bulunuyoruz. Bizim bu çok amaçlı hizmet merkezlerimizdeki desteğimiz SGBB ile yürüyor. Şu anda belirttiğim gibi 4 ilde var. İstanbul'da 2 adet, Fatih ve Tarlabaşı'nda, Sakarya'da ve Gaziantep ve İzmir'de var. Ama bu aktiviteleri, bu çok amaçlı toplum merkezlerini Adana'ya da taşımayı planlıyoruz. Aynı zamanda Gaziantep'teki yoğun talep yüzünden ikinci bir merkezi açmayı hedefliyoruz. Yani 2015 için planlarımız bu yönde.
Anlıyorum. Çünkü bu sığınmacı meselesi kalıcıya benziyor. Onu demin vurguladık. Yani uzun, orta vadede en azından kalıcı.
Şu anda barış ortamı sağlansa bile bu problemin en az bir 5-10 sene daha devam edeceği söyleniyor. Bundan sonra zaten birçok örgütün de belirttiği gibi, Birleşmiş Milletler'in de belirttiği gibi acil durumdan çıktı bu, artık daha sürdürülebilir ortamlar yaratmaya yönelik aktivitelere yöneldi. Bu yüzden sizin de az önce belirttiğiniz gibi yerel halk ve Suriyeliler arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye yönelik aktiviteler ve benzer şekilde sürdürülebilir ilişkiler kurmaya yönelik aktiviteler çok önemli olarak ortaya çıkıyor.
Anladım. Siz az evvel söylediniz, işte bir araya getirmeye çalışıyoruz işte halkla Suriyelileri örneğin. Siz bir bizim memlekette biraz ketumluk görüyor musunuz bu konuda?
Aslında isterseniz pek o konuda tepki görmedik biz şu ana kadar.
Güzel.
Çünkü biliyorsunuz ilk... Bölgedeki birçok insan zaten akrabalar. Yani burada Suriye ile aramızdaki sınır mesafesi de çok kısa. O yüzden sürekli bayramlarda, seyranlarda gidip gelen insanlar ve birbirlerini bir şekilde tanıyorlar ve biliyorlar. Ve Suriyeliler ilk defa Türkiye'ye geldiğinde bu krizden dolayı herkes kapısını açmış, yemeğini paylaşmış, bir şekilde destek olmuş. Bazen bir takım olaylardan dolayı gerginlikle artsa da genel anlamda bir destek görüyoruz biz.
Güzel, güzel. Evet hocam, toparlayalım
mı? Evet, dediğim gibi artık uluslararası bir fenomen haline dönüştü bu göç. Bu aslında toplumsal dinamikler, aslında yönlendirmekten çok tepeden inme. Bu toplumsal dinamiklere yanıt vermek gerekiyor. Ve bütün STK'lar ve kurumlar aslında buna artık, bu iyi bir şey, yanıt vermeye çalışıyor. Bu toplumsal dinamikleri engellemek yerine onlara cevap vermeye çalışıyor. Ve IMC onlardan biri. Ve dediğimiz gibi bu kalıcı bir mesele. Biz de daha önce birkaç anket yaptık. Bu insanların bana kalırsa %30, %40'ı uzun, orta uzun vardı kalıcı Türkiye'de. Yani dediği gibi Anıl Hanım, bu en az 5-10 yıllık bir süreç.
10 yıl daha devam edecek.
En az devam edecek ve insanların bir kısmı burada kalacaklar. Dolayısıyla hakikaten bir arada yaşamanın mekanizmalarını aramak lazım. Çünkü yapılacak başka bir şey yok. Aynı şeyi biz Avrupa için hep konuştuk. Avrupa'ya da insan emek göçmenleri gitti güya geri dönmek için ve şu an 4. kuşak yetişiyor.
Doğru.
Dolayısıyla bunlara kamusal teknik formel tepeden inme yöntemlere karşı çıkmak değil, bu entegrasyonları sağlamak gerekiyor bu insanların. Ve zannedersem IMC gibi, bizim derneğimiz gibi ileride, gelecekte daha çok bu entegrasyon meselesine de önem vermek zorunda kalacaktır.
Evet.
Demek istedik bunlar.
Anıl Kangal, çok teşekkür ederiz katılımınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Sağ olun.
Teşekkürler.
Anıl Kangal, Uluslararası Tıbbi Yardım Örgütü Yardımcı Program Yöneticisiydi efendim bizim konuğumuzdu. Aynı zamanda programımızın danışmanı Mehmet Okyayuz, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Başkanı kendileri. Teşekkür ederiz. Sayın dinleyenlerimiz, programımızı Kadriye Şenel hazırladı. Özkan Özdenkoş vardı teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu Başar'a güzel bir gün geçirmeyi diliyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak üzere. Türkiye'de Göç ve İltica programında. Türkiye'de Göç ve İltica.